Şimdi ben kafamda şöyle bir şey çıkarttım. Konu listesi çıkarttım. Bu konu listesine uymaya çalışacağım. Ama aralarda böyle sorularınız falan olursa o sorularla birlikte belki biraz bu yoldan çıkabiliriz. İlk konuşacağımız konu roaming settings olacak. Sonra roaming folder'a bakacağız. Sonra password vault'u inceleyeceğiz. Sonra Azure üzerinde mobile app'leri UWP'lerle nasıl kullanabiliriz, kullanamayız işte onları konuşacağız biraz. Sonra da storage'lara bakacağız. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu konuların hepsine değinmeye çalışacağım. Bununla ilgili bir slide hazırlamıştım aslında. Fakat slide üzerinden gitmeyeceğim. Vazgeçtim. Direkt Visual Studio'yu açıyorum. Find New Project diyorum. Ve Windows altından bir blank app oluşturacağım. Universal Windows kategorisinde, tipinde. Buna da isim olarak Azure Örnek diyelim. Okey dedim ve projeyi oluşturuyorum. Şimdi yapacağımız bu örnekte şeyi inceleyeceğiz. XAML'da ekrana bir textbox, bir tane de buton koyacağım. Textbox'ın ve butonun data binding'i olacak ve bunları yeni nesil data binding yöntemlerini kullanarak işte code behind'daki bir takım metotları ve property'lere bağlayacağız. Sonra bunları Azure üzerinde olabilecek işte bu servislerle zenginleştirmeye çalışacağız. Okay. Önce ekranda gördüğümüz bu grid'i ben stack panel yapıyorum. Neden stack panel yaptım? Eğer grid olarak bıraksaydım işte içerisinde satırlar, sütunlar oluşturmam ve her bir nesneyi o satırlara ve sütunlara koymam gerekecekti. Stack panel yaptığımda bunu biraz daha kolay bir şekilde yapıyorum. İçerisinde sırayla hangi nesneleri koyarsam yukarıdan aşağı ekranda diziliyor olacaklar. Hemen bir text box koyuyorum ekrana. Text box'ıma header veriyor. Diyorum ki ne bileyim ad soyad olsun mesela. Öyle bir text box ekledim ekrana. Header'ına ad soyad değeri verdiğim için bu text box ekranda bakın kendisini şöyle gösterecek. Hem text box var hem de text box'ın üzerinde işte ad soyad yazıyor. Böylece bu text box'a ad ve soyad bilgiyle gireceğimizi biliyoruz. Sonra bir buton koyuyorum. Bu butonun da content özelliğine kaydet diyorum. Ekranda gözüken formumuz bu hale geldi. Şimdi ben şunu istiyorum. Ad soyad textbox'ının içerisindeki data benim code behind'dan yani C# dosyasından erişebileceğim bir şekilde olsun. Butona da tıkladığımda bunu işte bir yerlerde saklayabileyim. Okay. Bunun için şöyle yapıyorum. Code behind'a geliyorum. Şuradaki yorum satırlarını da kaldırayım. Ekrana daha çok satır sızsın. Sonra bir tane property ekliyorum buraya. Diyorum ki string olarak full name property'si bu class'ın bir öğesidir. Hatta istersem C# 6 ile birlikte yeni gelen property'lere başlangıç değeri atama, default değer atama sintaksını kullanarak buna işte varsayılan hayat değerlerini verebilirim. Bunu ekrana nasıl bağlayacağım? Textbox'a geliyorum. Textbox'ın text özelliğine, Textbox'ın text özelliğinin dışında başka özelliklerine de data binding yapabilirim. Fakat ben burada Textbox'ın text özelliğine diyorum ki sana ben nokta üst üste bind işte sintaksını kullanarak bir data binding yapacağım. Ve bunu da bu class'ın code behind'ında yani bu XAML'ın code behind class'ı olan main page class'ının içerisindeki name özelliğini kullanacağım. Bakın sadece bu kadar yaptım. Local machine'e basıp da eğer uygulamaya çalıştıracak olursam karşıma içerisinde sadece varsayılan ad soyad yazan şu textbox geliyor. Bakın textbox'ın teksti benim code behind'daki şu property'min değeriyle geldi. Kaydet butonuna basılınca da bir şey yaptırtmak istiyorum. O yüzden click event'in içerisinde bir binding yapıyor olacağım. Buna da gene aynı şekilde x iki nokta üst üste bind sintaksını kullanıyorum. Bu arada şey Universal Windows platformdan önce şu binding şeyini kullanıyorduk. Sintaksını kullanıyorduk. Bunu x iki nokta üst üste bind ile birlikte Microsoft bayağı bir iyileştirdi. Binding'deki bir takım vakit alıcı, işte hafızayı yoran, CPU yoran işler x iki nokta üst üste bind'da çok daha akıllı, çok daha verimli bir şekilde yapılıyor veya hiç yapılmıyor. Böylece bu binding mekanizması çok daha hızlı bir hale geldi. Ben şimdi butonun click eventine bir binding yaptığım için buraya mesela save full name ismini veriyorum. Code behind'a da gelip diyorum ki benim burada save full name isminde bir metodum var. Bu metot ben butona tıkladığımda artık binding mekanizması sayesinde otomatik olarak çağrılıyor olacak. Ve ben bu metodun içerisinde mesela küçük harflerle yazdığım full name değişkenine sınıfın bir property'si olan full name property'sinin değerini atıyorum. Ve buraya breakpoint koydum. Bakın şimdiye kadar şunu yaptım. Bir text box, bir buton koydum sayfaya. Text box'ın tekstine full name property'sini, butonun kliğine de save full name metodunu bind ettim. Save full name metodunun içerisinde full name property'sinin değerini alıyor. Şimdi çalıştırdım. Geldi. Kaydete basarsam eğer metodun içerisinde düştü. Full name property'sine bakıyorum. Varsayılan ad soyadı görüyorum. Süper. Eğer bunu varsayılan ad soyad yerine Engin Polat yapıp kaydet diyecek olursam full name'de ben gene varsayılan ad soyadı görüyorum. Burası çok önemli. Sebebi şu. X iki nokta üst üste bind sintaksının binding sintaksından en önemli farkı varsayılanda bu binding mekanizmasının two-way olarak çalışmıyor oluşu. Biz burada mod two-way dediğimizde ve çalıştırdığımızda artık hem ön yüzden property'ye doğru hem de property'den ön yüze doğru bir binding işte çalışmaya başlıyor. Böylece property'ye verdiğim değer ekranda gözüküyor. Ekranda bu değeri değiştirecek olursam da artık property'de gözüküyor. Böylece ben save full name metodunun içerisinde ekrandaki bir işte elemente bind edilmiş olan property'lerin değerlerini okuyabiliyorum. Bunlara ulaşabiliyorum. Burası önemli. Şimdi tabii alıp benim bu full name'i bir yerlerde işte saklıyor olmam lazım. Burada kullanabileceğimiz birkaç tane şey var, yer var. Biz ilk önce roaming settings'e bakacağız. Roaming settings şöyle çalışıyor. Ben application data sınıfının ki kendisi Windows.storage namespace'inde yer alır. İçerisindeki property'sinden benim uygulamamın erişebildiği application data alanlarına ilişkin bir yere ulaşıyorum. Ve orada nokta dediğimde roaming ile başlayan roaming folder, roaming settings, roaming storage quota property'lerine erişebiliyorum. Şimdi ben roaming settings'i kullanacağım. Bu roaming settings şöyle bir şey. Ben cep telefonuma Universal Windows Platform işte teknikleriyle geliştirdiğim uygulamamı kurmuş olayım. Bir de aynı uygulamayı tabletime kurmuş olayım. Eğer cep telefonunda kullandığım uygulama, sonuçta aynı uygulama, ayarlar penceresinde bir işte buna bir şeyler yapacak olursam o ayarların aynısı benim tabletten erişebildiğim uygulamada da gözükmeye başlıyor. Roaming settings'in olayı bu. Yani ben ayarları, uygulamanın ayarlarını uygulamanın içerisinde, cihazın içerisinde veya işte açtığım bir servisle kendi veri tabanımda tutmuyorum da aslında Microsoft'un bana sağlamış olduğu, işte Azure altyapısıyla sağlamış olduğu ayarları otomatik olarak ortak bir yerde kaydedip her sorguladığımda bana cevabı veren bir yerde saklamış oluyorum. Böylece bunun altyapısını oluşturmak için herhangi bir çaba sarf etmeme gerek kalmadan direkt bu özellikleri kullanabiliyorum. Nasıl kullanıyorum? Şöyle. Diyorum ki Settings isminde bir değişkenim var. Ve bu roaming settings'in values property'sine eşittir. Böylece ben settings parantezler içerisinde full name eşittir. Elimdeki full name değişkeni dersem artık bu uygulamanın yüklü olduğu aynı kullanıcı tarafından kullanılan bu uygulamanın yüklü olduğu bütün cihazlarda full name settings'i işte full name property'sinin değerine eşit olur. Ve böylece diğer cihazlarda da ben aynı uygulamayı açıp da işte bu full name property'sinin değerini okumak istersem şu anda bu satırda hangi değer varsa bütün cihazlarda o değer okunuyor olacak. Bu süper bir özellik. Bunu işte uygulamalarda biz sıklıkla kullanırız. Tabii bu özelliği bu şekilde kullanılıyor olmam yani set ediyor olmam yetmez. Bir de bunu get ediyor olmam yani okuyor olmam lazım. Bunun için de şöyle yapacağım. Diyorum ki gene şu benim değişkenim olsun. Diyorum ki hatta şöyle yapalım. Önce bu değişkenin contains key metodunu çağırıyorum. Ve içerisinde diyorum ki full name. Böylece eğer bu satıra geldiğimde full name settings'i herhangi bir cihazdan set edilmişse içerisi çalışacak. Set edilmemişse çalışmayacak. Ben burada full name property'sine settings'in içerisindeki name'in değerini atayabilirim. Böylece ne yapmış oldum? Uygulama açılıp bu ekrana geldiğinde eğer daha önce butona basılıp da bir isim kaydedilmişse o isimle açılacak. Kaydedilmemişse varsayılan ad soyadla açılacak. Bunu sağlamış oldum. Görelim. F5'e bastım. Uygulama açıldı. Varsayılan ad soyad geldi. Hatta görelim varsayılan ad soyadın neden geldiğini. Kapattım hiçbir şey değiştirmeden. Bir daha F5'e bastım. Bakın full name isimli bir setting daha önce kaydedilmiş mi? Hayır, kaydedilmemiş. O yüzden if'in içerisine girmedi. Ben buraya adımı soyadımı yazdım. Kaydet butonuna bastığımda şurada yapılan işi de görelim. Kaydete bastım. Full name değişkenimde Engin Polat yazıyor. Gittim. Settings'in içerisindeki full name key'ine Engin Polat değerini set ettim. Uygulamayı kapattım. Ve belki de başka bir cihazda açıyorum tekrardan. Şu anda uygulamayı bir daha açtığımda artık settings'in içerisinde full name key var ve değerinde de Engin Polat değeri var. Uygulama açıldı. Bakın text box'ta Engin Polat yazıyor. Böylece ne yapmış oldum? Minimum eforla uygulamamın ayarlar penceresinde yapılan işte bu ayarların aynı kullanıcı tarafından uygulamanın kurulduğu bütün cihazlarda ortak bir şekilde kullanılabilmesini ve kullanılabilmesini sağlamış oldum. Okay. Şöyle bakalım. Var mı soru? Yok. Tamam. Güzel. Soru yoksa kaldınız ya da her şeyi çok iyi anlatıyorum demektir. Güzel. Şimdi ikinci yapacağım şey şu olacak. Ben bu roaming settings'in dışında bir de roaming storage ile roaming folder'lara sahibim. Ne demek bu? Şu demek. Ben uygulamamın içerisinde sadece bir ayar olarak tutamayacağım daha büyük işte veriler içerebilen dosyaları da benim uygulamamın ürettiği dosyaları da cihazlar arasında ortak bir şekilde paylaşmak ve kullanmak isteyebilirim. Buna ihtiyaç duyabilirim. Microsoft'un bunun için de bir çözümü var. O da şu. Ben ismine işte folder dediğim bir değişken oluşturuyorum. Buna da gene application data nokta current nokta bu sefer roaming folder property'sini atıyorum. Bu folder aslında benim uygulamamın yüklü olduğu bütün cihazlarda yani aynı kullanıcı tarafından yüklenen bütün cihazlarda ortak görebildiği bir klasör. Ve eğer ben bu klasörde bir dosya oluşturursam, o dosyaya bir şey yazarsam ve okursam bütün cihazlarda bu dosya aynı şekilde, aynı değerlerle, aynı verilerle gözüküyor ve kullanılıyor olacak. Okay. Nasıl yapıyoruz bunu? Diyorum ki file isminde bir değişkenim olsun. Bu folder nokta create file async metodunu çağırsın. Bu asenkron çalışan bir metot. Böylece ben bu metodu çağırdığımda aslında bitmesini beklemeden bir alt satırdan çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bunun oluşturulması yani bu dosyanın dosya sistemi üzerinde oluşturulması uzun sürüyor olabilir. Ve ben bir sonraki kod satırlarını çalıştırmak için bunu beklemek istemeyebilirim. Eğer bu şekilde çalıştıracak olursam beklemem. Aslında ben burada işte ismine ne diyeyim deneme txt diyeyim. Deneme txt dosyasını oluşturduktan sonra bu dosyayı kullanacağım. O yüzden de bu dosyanın oluşturulmasını bitmesini beklemem lazım. O yüzden bunun başına getiriyorum ki await. Yani birazdan çağıracağım asenkron metodun bitmesini bekle, ondan sonra bir alt satıra geç. Tabii await anahtar kelimesini herhangi bir metodun içerisinde kullanıyorsam o metodun signature'ına yani metodun ismini ve erişim belirleyicisini yazdığım şu alana async anahtar kelimesini eklemem lazım. Deneme txt dedim. Peki bu satıra geldiğinde zaten deneme txt varsa ne olur? İşte üzerine mi yazmalı? Dosyaya yeni yazdığım işte yazmalar var olanın dibine mi eklenmeli? Yoksa hata mı vermeli? İşte aslında ben ikinci parametrede bunu söylüyor. Diyorum ki creation collision option nokta fail if exists. Eğer deneme txt dosyası daha önceden oluşturmuşsa hata ver demek. Generate unique name deneme txt dosyası varsa deneme 1 txt, deneme 2 txt diye unique bir isim ver demek. Open if exists var olan dosyayı yazma modunda aç demek. Replace existing var olan dosyanın üzerine yaz demek. Yani ben ne yapacaksam eski dosya siliniyor ve değişiyor olacak. Ben burada replace existing diyorum. Var olan dosyanın içeriği benim için şu anda önemli değil. Eğer aynı dosyadan varsa üzerine yazıp yeni yazdığımı kaydediyor olacağım. Şimdi dosyayı oluşturdum. Bu dosyanın içerisinde bir şeyler yazabiliyor olmam lazım. En kolay yolu File.io klasını kullanmak. File.io klasının lines async, write bytes async, write buffer async diye birkaç tane de metodu var. Bunlardan en hani kullanışlı olanlarını söyleyeyim. Write text async birinci parametresinde dosyayı alır, ikinci parametresinde string olarak content alır. Dosyanın içerisinde o kontenti yazar ve işini bitirir. Dosyayı kapatır. Write lines aynı şeyi satır satır yapar. Ben bir string array olarak ikinci parametrede bu sefer satırları veririm. Her bir o işte array'in bir item'ı bir satıra denk gelir. İşte satır satır yazıp satır satır okumak ihtiyacı hissedersem write lines async'i kullanırım. Tahmin edebileceğiniz gibi elimdeki byte array'i gene bu işte birinci parametrede vermiş olduğum dosyanın içerisine yazar. Ben write text async metodunu kullanacağım. Birinci parametrede file'ı veriyorum. İkinci parametrede standartımız merhaba dünya olduğu için merhaba dünyayı veriyorum. ve bunu çalıştırıyorum. Bir sonraki satırda eğer şeyi okumaya ihtiyacım yoksa, dosyayı okumaya ihtiyacım yoksa bunu böyle bırakabilirim ama muhtemelen o dosyayı yazdıktan sonra bir şeyler yapmam gerekecek. O yüzden bu başına evet dedim. Yazdıktan sonra okuması da aynı mantıkla folder'ın içerisinden dosyayı işte açıp içerisini file.io.read ile gene read'in teksti var, read'in lines'ı var, read'in bytes'ı var. İstediğim gibi okuyabiliyorum. Ha, bu da şey söylemedim. Onu da hemen söyleyeyim. Data nokta current nokta data changed eventine ataçlanarak benim uygulamamın şu anda çalıştığı cihazın dışında o uygulamanın aynı kullanıcı tarafından yüklenmiş olduğu başka bir cihazda settinglerde bir değişiklik olursa bunu haberdar olup işte gerekli güncellemeleri yapacak yeri hani belirlemeliyim ya. İşte bunu burada yapıyorum. ApplicationData.current.dataChanged eventi bu uygulamanın yüklü olduğu diğer bir cihazda bir roaming settingde veya bir roaming folderda bir değişiklik olursa benim bundan haberdar olabilmemi sağlıyor. Ben de buraya gelip diyorum ki işte ayarlar değişti. Baştan yükle. Böylece ne olur? Ben uygulamamı hem telefonda hem tabletimde hem notebook'umda açtıysam ve tabletimde gidip bir ayarı değiştirdiysem cep telefonumdaki ve işte notebook'umdaki uygulama anında o değişikliği alıp kendisini güncelleyebilir. Bunun dışında bizim nispeten gene kolay bir şekilde kullanabileceğimiz Password Vault isminde bir şeyimiz daha var. Bir yardımcımız daha var. O da şu. Ben metotlarından bir tanesinin içerisinde Password Vault sınıfından bir instance çıkartıyorum. Password Vault sınıfı Windows.secret.credentials namespace'inde yer alıyor. Bu instance'ın içerisine ben Password Credential tipinde bir sınıfın instance'ı şöyle. Ve bu sınıf benden 3 tane parametre istiyor constructor'ında. Birinci parametre benim bu kıymetli bilgiye verdiğim isim. Bu kıymetli bilgi işte şöyle. Password Vault'un yaptığı iş şu. Ben uygulamamın içerisinde işte uygulamamın erişeceği kaynaklara ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini koda gömülü olarak tutmuyorum da bu Password Vault'un içerisinde tutuyorum. Böylece ihtiyaç duyduğumda gene bu uygulamanın kurulu olduğu başka cihazlardan Password Vault'un içerisinden o kullanıcı adı ve şifreyi alıp uygulama kullanıcı adı ve şifreyi bilmeden direkt elde edip işte ilgili kaynağı erişmek için kullanabiliyor. Nedir ilgili kaynak? İşte ne bileyim veri tabanının kullanıcı adı ve şifresidir. Ne bileyim işte kullandığınız bir Azure'da bir servis varsa o servisin işte key ve value'su olabilir. Hani bu tip kıymetli bilgileri uygulamanın içerisine hardcoded koymak yerine password credential'ın içerisine koyabiliriz. Nasıl koyuyoruz? Ben diyorum ki burada işte Azure Storage Credentials mesela. Böyle bir isim verdim. Sonra benden önce username istiyor. Diyorum ki benim username'im Polat Engin. Sonra şifremi istiyor. Ben de hepimizin yaptığı gibi banka 3-4. Böylece başka bir uygulamadan Azure Storage Credentials isimli credential'ı bana ver dediğimde Polat Engin username'ini ve 1 2 3 4 şifresini veriyor olacak. Böylece uygulama bu credential bilgilerini bilmese bile Password Vault'un içerisinden çekerek kullanabilecek. Nasıl çekiyor Password Vault'un içerisinden bu bilgiyi? Şöyle çekiyor. Ben diyorum ki find all by resource. Bana diyor ki resource'un ismi ne? Sonuç credentials diyorum. Ve bunun içerisinde hiç kayıt var mı diye bakacağım. O yüzden de buraya kullanıcı budur. Kullanıcı diyorum ki username eşittir kullanıcı nokta username password eşittir vault nokta retrieve nokta password. Şu kod başka bir uygulamada çalışıyor. Şu kod başka bir uygulamada çalışıyor. Uygulamalardan bir tanesi credential'ları Vault'a yazarken başka bir tanesi oradan onu okuyor. Mesela kullanıcı işte benim uygulamamı kullanırken uygulamamın Twitter'a tweet atabilmesini istiyor. Kullanıcının adına. Benim neye ihtiyacım var? Kullanıcının Twitter'la alakalı işte o kullanıcı adı ve şifresi veya neyse artık hani o bilgilerini alıp bir yerlerde tutabilmeliyim güvenli bir şekilde ki daha sonra uygulama açıldığında veya başka bir cihazdan uygulama açıldığında gene adamın adına Twitter'a tweet atabileyim, bir post yazabileyim. O yüzden Password Vault'u kullanıyoruz. Password Vault bize kullanıcının bu bilgilerini güvenli bir ortamda saklayabilme imkanı tanıyor. Okay. Roaming settings, roaming folder, password vault. Gelelim mobile apps'e. Mobile apps, Azure üzerinde oluşturabildiğimiz bir servis. Ben en son birkaç hafta oluyor galiba kontrol edeli. Daha da güncel, yani bendeki bilgi en günceli diye düşünüyorum. Universal Windows platform uygulamalarında mobile app servisinin referanslarını kullanamıyoruz. Bu ne işe yarar mobile app servisleri? Şu işe yarar. Ben gidip Azure'da eğer mobile app servisi oluşturacak olursam o bana bir tane şey veriyor. Bir DLL veriyor. Bir işte o servisin adresini, kullanıcı adı ve şifresini veriyor. Uygulamama o DLL'i ekliyorum. Kullanıcı adı ve şifremi de config dosyama ekliyorum. Sonra uygulamamın içerisinde istediğim herhangi bir class'ın instance'ını yani işte ne bileyim shopping cart sınıfının instance'ının otomatik olarak Azure'a mobile app servisine gönderilebilmesini, orada bunun işte güvenli, hızlı, işte esnek bir şekilde benim uygulamamdan o servise kadar gitmesini ve o serviste kaydedilmesini sağlıyor. Ve ben daha sonra istediğim herhangi bir anda da gene aynı DLL'i ve aynı kullanıcı şifresini kullanarak daha önceden kaydettiğim bu sınıfları okuyabiliyor. Böylece bir uygulama geliştireceğim zaman bunun gidip veri tabanını tasarlamama, o veri tabanının önüne bir tane servis yazmama, sonra uygulamama o servise erişebilmek için bir katman yazıp o katmanın güvenli, hızlı, esnek olmasını sağlamama hiç gerek kalmıyor. Bu dediğim adımların tamamını Azure'daki Mobile Services hallediyor. Okay. Fakat Universal Windows Platform için işte bu Mobile Services DLL'inin ve güncellenmesi gerekiyordu. Hala da gerekiyor. En son kontrol ettiğimde de daha kullanamıyorduk. O yüzden ben de şimdi bunun örneğini yapmayacağım. Eğer mobile apps'e gidip de bir tane örnek oluşturursanız içerisinde projenize ekleyebileceğiniz işte o paketleri yani DLL'leri bulabildiğiniz bir ekran gelecek. Orada en güncel Windows 8.1 için Universal App'ler için bir paket var. Ama Windows 10 Universal Windows platform uygulamaları için bir paket yok. Bir sonraki konumuz Q-Storage. Q-Storage şu, ben uygulamamda nispeten uzun sürecek bir işi direkt başlatıp da bitmesini beklemiyorum da aslında Azure'dan elde edebildiğim bir iş kuyruğuna bu iş yapılacak diye bir kayıt atıyorum. O iş kuyruğuna gelen kayıtları tek tek gerçekleştiren başka bir uygulama o kaydın gerekliliklerini yerine getiriyor. Mesela ne olabilir? Satın alma. Ben uygulamamda bir alışveriş uygulamasında satın al butonuna basıldığında işte ürünlerin tamamının stoklardan düşülmesini, faturaların kesilmesini, nakliye firmasına kuryelere haber verip bunların işte transfer sürecinin başlatılmasını, muhasebe kayıtlarının oluşturmasını, logların atılmasını beklemiyorum da diyorum ki Azure'da oluşturacağım bu Q'nun içerisine yani o iş kuyruğuna diyorum ki ben şu kullanıcıyım. Bu ürünlerden bu kadar adet satın aldım. Bunun işlerini artık ne gerekiyorsa yap diye bir tane kayıt atıyor. Bu bir çok küçük bir kayıt. Haliyle kaydedilmesi ve kaydedildiği cevabın alınması çok hızlı oluyor. Bu kayıtlardan aynı anda bir sürü kullanıcı, bir sürü işte üretip aynı kuyruğa iş olarak bırakabilir. Arka tarafta başka bir uygulama bu kuyruğa gelen işleri teker teker, ikişer ikişer, üçer üçer artık o uygulamanın performansıyla alakalı bir şey alıp işliyor ve artık hani o iş için ne yapılması gerekiyorsa onları ne kadar sürüyorsa o kadar süre içerisinde gerçekleştiriyor. Okay. Bunu şöyle yapacağım örneğini. Bu uygulamaya geldim. Projeye. Projeyi sağ tıkladım. Add class dedim. İçerisine diyorum ki by product ilginç bir isim verdim. Bu by product task item'ın içerisinde neler olsun? Bir customer ID olsun. Bu benim uygulamayı kullanan kişiyim. Bir Product ID olsun. Bu satın almaya çalıştığım ürün. Bir yerde bu üründen kaç tane satın aldım olsun? Count. Bu ürünün fiyatına, ne bileyim vesaire, adrese falan gerek yok. Bunlar zaten ya benim customer'ımın ya da product'ın üzerinde olan bilgiler. Bu satın alma operasyonunu gerçekleştirecek olan uygulama zaten customer ID üzerinden, customer'a product ID üzerinden product'a erişebilir ve bu bilgilere ulaşabilir. Bunları işlenecek işler kuyruğunda ayrıca tutmama gerek yok. Okay. Sonra kaydet butonunun altına geliyorum. Diyorum ki benim bir kartım olsun. Bu shopping kart list of by products bunun da içerisinde by product task item yer alsın. Onların da işte diyorum ki customer ID'si 1'dir. Product ID'si 1'dir. Count'u 3 tane almıştır mesela. Diyorum ki Bir numaralı customer olacak tabii ki hepsi. Çünkü ben satın alma yapıyorum. İki ve üç numaralı productlardan da satın almış. Birinden bir tane, birinden de iki tane satın almış diyelim. Böyle bir shopping kartım var. Azure'da oluşturacağım bir storage'da şey yapacağım. İş listesine ekleyeceğim. Yapılacak işler listesine ekleyeceğim. Ne yapıyorum bunun için? Azure portalıma bağlanıyor. Azure portalı açıldı. New butonuna tıklıyorum. Yeni bir kuyruk oluşturacağım. Kuyruklar bu arada yani Q'lar storage'ların içerisinde yer alıyorlar. Yani eğer ben bir storage hesabı oluşturursam bana zaten bir Q veriyor. O yüzden new'un içerisinde date and storage'a geliyorum ki bir storage oluşturabileyim. Buradan storage account'u seçiyorum. Bana storage account'a oluşturmak istediğim storage account'a ilişkin bir takım bilgiler soruyor. O bilgileri şimdi dolduracağım. Geldi. Storage account'a bir isim vermemi istiyor. Diyorum ki benim bu storage account'umun ismi bakalım daha önce bu isim alınmış mı? Ha, Q test alınmış. Q test MSP dersleri olsun. Oh, bu da alınmış. Q test MSP ders olsa. Bakalım. Evet. Bunu Q Storage'ın içerisinde var. Premium hesabı var mı? Var. O zaman Q orada da vardı. Yani biraz tahmini cevap verdim ama sonuçta Q'nun olduğu yer Storage. Storage'da ne tip şeyler varsa işte tipler varsa hani premium, standart vesaire Storage onların içerisinde var. Geldi. Accept dedim şuraya. Give bildim mi accept? Evet dedim. Şimdi referans ekleniyor olacak projeye. Bir storage oluşturursan yani Q'ya nasıl sahip oluyorsun? Storage oluşturduğunda sadece Q'ya da sahip olmuyorsun. Şimdi hatta göreceğiz. Bakalım oluşturulmuş mu? Evet, geldi. Bak, storage oluşturduğun anda blob'un, file'ın, table'ın ve queue'un var. Bunun dördü storage hesabın içerisinde yer alıyor. Ve toplam bu dördünde ne kadar hangisinden ne kadar kullandığın önemli değil. Ama toplam 25 GB'lık bir alan kapladığında ödediğin para ayda 1 dolar. Blob storage dosyaları kaydetmek için kullandığın yer. File storage gene dosyaları kaydetmek için kullandığın yer. Table storage bir çeşit NoSQL çözümü. Q Storage da işte iş kuyruğu listesi. Sen 10 GB işte hani bir NoSQL çözümü olan Table Storage'ı, 10 GB işte yani 10 GB blok ve file storage'ı kullanıp 5 GB'la iş kuyruğuna iş atacak olursan bir ayda ödediğin para toplamda 1 dolar. Hatta 25 GB'ın tamamını file storage'a ayıracak olursan gene 25 GB için ayda ödediğin para 1 dolar. Halde kendi OneDrive'ını oluşturabilirsin veya bu file storage'a bağlanabilmek bilmek için gerekli olan kullanıcı adı şifresini işte başka arkadaşlarına da verirsen arkadaşlarınla ortak kullanabildiğin bir OneDrive'ın olabilir. 25 GB başına 1 dolar ödediğiniz. Şimdi Q Storage burada. Q Storage'ı açtığım zaman bana içerisinde var olan Q'ları gösteriyor. Yani bu Q Storage'ın içerisinde birden fazla Q olabiliyor. Q iş kuyruğu. Mesela ben işte satın alınacak ürünler iş kuyruğunu açıp bir ikinci bir iş kuyruğunu da işte atılacak e-mail'lar diye oluşturabilirim. Başka bir iş kuyruğunu işte ne bileyim güncellenecek profil resimleri diye oluşturabilirim. Başka bir iş kuyruğunu başka bir iş için oluşturabilirim. Böylece tek bir iş kuyruğuna bütün işlerimi sıralamama gerek yok. Her bir tipteki iş için ayrı bir iş kuyruğu oluşturabiliyorum. İş kuyruğunu buradan oluşturabildiğim gibi yani Azure portalından kodla da oluşturabiliyorum. Ben tabii daha developer birisi olduğumdan kodla nasıl oluşturuyoruz ona bakacağız. Tamam. Şöyle. Önce bir account oluşturuyorum. Diyorum ki cloud storage account. Hepsini doğru yazabildim mi? Diyor ya. Yazmışım. Evet. Cloud Storage Account ki bu sınıf Microsoft.Windows.Azure.Storage namespace'inde yer alıyor. Ekliyorum. Nokta pass diyorum. Benden connection string istiyor. İşte bu connection string'i tutabileceğimiz bir sürü yer var. Hani uygulamanın config'inde tutabiliriz. İşte bir sürü yerde tutabiliriz. Ben şimdi daha basit yapacağım. Storage içerisinde All Settings'e tıklayıp Access Keys işte tıklayıp buradaki Connection String'lerden bir veya ikiyi seçeceğim. İkisinin birbirine göre bir farkı yok. Yetkiyle veya vesaire herhangi bir şeyle bir şey yok. Tamamen aynı yetkiye sahip iki tane key'imiz var. Bu da işte şeyden dolayı eğer uygulamayı başka bir şirkete yazdırıyorsak o şirkete bu keylerden bir tanesini veriyoruz. Bizde keylerden diğeri oluyor. Şirketin işi bittiğinde onun keyini başka bir şeyle değiştirip bizdeki uygulamanın çalışmaya devam ederken o şirketin yetkilerini ortadan kaldırmış oluyoruz vesaire. Bunu dümdüz yapıştırdım içerisine. Sonra diyorum ki var client eşittir account nokta create cloud queue client. Söylemesi en eğlenceli metot. Account.createCloudQueue client metodunu çağırıp bu queue'ya erişebileceğim bir servis elde ediyorum kendi uygulamamın içerisinde. Sonra şunu yapıyorum. Diyorum ki queue yani o queue servisin içerisindeki queue'lardan bir tanesini elde etmeye çalışacağım. Queue client'ın get queue reference metodunun cevabıdır. Bunun da içerisinde diyorum ki işte check out shopping cart. Bu queue'ya ulaşacağım. Bu queue'ya bir item bırakacağım veya okuyacağım. Okay. Queue'mun ismi alışveriş adımını tamamla gibi bir şey. Okay. Tabii bu queue benim uygulamamın kodu ile oluşturulacağı için bu kod ilk çalışırken yok. O yüzden diyorum ki sen önce create if not exists. Yani önce bir yoksa oluştu, varsa atla diyorum. Sonra bu Q'nun içerisinde yazacağım Message. Sınıfının instance'ını çıkartıyorum ki o da Microsoft.WindowsAzure.Storage.Q namespace'inde. Bastım mı? Bunun da içerisine JSON convert ile serialize object yapıp sadece oluşturmuş olduğum shopping kartı veriyorum. JSON convert nerede? O da newtosoft.json'da. Elimde Q'ya yazmaya hazır item var. Artık tek yapmam gereken gene asenkron çalışabilen Q nokta add message async metoduna elimdeki item'ı parametre olarak vermek. Böylece bu adıma gelindiğinde artık benim şuradaki shopping kartım yani 3 tane product task item'ından oluşan bu shopping kartım Q'ya bir yapılacak iş olarak bırakılır. Ve bu işlem çok hızlı oluyor. Yani Q'ların olayı çok basit bir data olarak işte Cloud Q message tipinde datayı alıp çok basit formattaki bu datayı alıp çok hızlı bir şekilde bunu hafızada tutup geriye tamam sen işine devam etme cevabını verebilmesi. Q'ların olayı bu. Peki bunu okuyan yapı nasıl çalışıyor olacak? Başka bir yere yazmayayım ama aynı yere yazacağım. Siz bunun başka bir aslında yerde olduğunu düşünün. Şöyle şu başka bir uygulamada yani yer alacak. Şöyle şöyle yapalım. Başka uygulamanın kodu diyelim buraya. Buraya kadarki kısım çok benziyor. Artık şunu yapıyorum. Diyorum ki Q nokta get message async. Get message async otomatik olarak iş kuyruğunda yer alan ilk işi alır ve geriye cevap olarak döndürür. Ama bu iş JSON convert ile serialize ettiğim iş. Haliyle benim bunu önce deserialize etmem lazım. O yüzden gelip diyorum ki JSON convert nokta deserialize object. Ve bunun da içerisinde diyorum ki senin deserialize edeceğin nesne list of neydi? By product task item. Ve bunun böyle nokta as string'i var. Ve bu da bana sepetin döndüğü aslında. Böylece benim kart dediğim bu aslında list of by products task item tipinde ve içerisindeki herhangi bir eleman da işte customer ID'si, product ID'si, count'u olan bir eleman. Artık kaç eleman varsa nereden kaç eleman var? Ben şu noktada iş kuyruğuna yapılacak işi bırakırken içerisinde kaç tane item koyduysam kartın içerisinde o kadar item var. Sonra işte artık bu adımdan sonra alma operasyonu gerçekleştirilir. Okey. Vaktimiz dolmaya çok yaklaştı. Fakat süper hızlı bir şekilde son adımımız olan Table Storage'dan da bahsedeceğim. O da şu. Gene Q'lar gibi bir de table'lar var. Table'ların da olayı Aslında şey, bizim bu byproduct task item'ın table storage'ın içerisinde, yani bir çeşit NoSQL çözümünün içerisinde bir kayıt olarak bulunabilmesini sağlamamız lazım. Bunun için buraya gelip table entry değil, neydi? Table table entity. Evet. Table entity'den türetiyoruz bu sınıfımızı. Böylece bu sınıfın içerisine artık şeyler de geliyor. Şöyle yapalım. Diyelim ki burada benim bir cart item'ım olsun. Bu da by product task item tipinde olsun. Bunun içerisine gene product ID, customer ID ve count property ile geliyor. Artı birkaç tane de table entity'den property geliyor. Bunun önemi var. Bir tanesi partition key. Partition key o table'ın içerisinde aynı partition key'e sahip olan kayıtların bir arada bulunduğunu düşünün. Yani bir çeşit partition key'e göre sıralanmış bir şekilde duruyorlar. Böylece ben partition key'e göre arama yapıyorsam o kayıtlara çok hızlı ulaşabiliyor. Yani bir kayıda ulaşmak için mutlaka kullandığım bir alan varsa, mesela bir insanın TC kimlik numarası gibi düşünün, bir vatandaşın TC kimlik numarası gibi düşünün. Bunu partition key yapıyorum. Böylece o partition key üzerinden o kayıda çok hızlı ulaşabiliyor. Bu partition key'e mesela ben şimdi bir değerini verdim. Partition key'den bir tablonun içerisinde birden fazla kayıtta aynı değer olabilir. Çünkü o kayıtlar aynı partition key'e sahip olduğu için aynı grubun içerisinde yer alıyordu. Bir de long key var. Long key o partition key'in içerisinde tekil olması gereken property. Yani bir tablonun içerisinde aynı long key'den bir sürü olabilir, aynı partition key'den bir sürü olabilir ama aynı partition key'in içerisinde long key'den bir tane olur. Okay. Çok karışık değil mi? Bir daha anlatayım. Partition key bir tablonun içerisinde birden fazla olabilir. Zaten kayıtla fiziksel olarak bu partition key'lere göre yakın yakın tutuluyor. Haliyle aynı partition key'e sahip olan birden fazla kayıt olabilir. Fakat bu kayıtların birbirine göre işte sırası veya işte durduğu yer nasıl olacak? O da row key ile belirleniyor. Aynı partition key'in içerisinde row key'den bir tane olur. Yani uniktir. Okay. Ben bu iki işte alana şimdi bir değerini verdim. İşte tabii burada şeyler var. Ne diyeyim? Count özelliğinde de işte 3 değer olsun. Customer ID'de başka, product ID'de başka vesaire vesaire değerler olduğunu düşünün. Bu benim table storage'e kaydetmek istediğim kayıt olsun. SQL veri tabanına kaydedeceğime table storage'e kaydetmeyi belki daha uygun gördüm. Bu kaydı ben gidip table storage'e kaydedeceğim. O yüzden class'ımı table entity'den türettim. Ve partition key ve row key alanlarına da değerler atadım. Sonra şunu yapıyorum. Diyorum ki aynı Q client'ta olduğu gibi table client eşittir account.createCloudTableClient. Create cloud table client. Sonra diyorum ki benim bir de bunun içerisinde table'ım olmalı. O yüzden de table client get table referans diyorum bu sefer. Ve buna da diyorum ki işte ne olsun? Benim de table'ım da var. Ama bir dakika, table'ım olmayabilir. O yüzden table'ımı gene create if not exists ile yoksa oluşturuyorum. Sonra şunu yapıyorum. Diyorum ki table'a sen execute et Neyi execute et? Table operasyonlarından ki Microsoft.Windows.Azure.Storage çok da table namespace'inde yer alır. Insert'ü. Bakın insert'ü execute ettirebildiğim gibi insert or merge, insert or replace'i de execute ettirebilirdim. Insert gelen kaydı tabloya ekler. Insert or merge gelen kaydı tabloya ekler. Eğer bu kayıt varsa, yani o partition key'in, o row key'ine ait bir kayıt varsa bunları birleştirir. Insert or replace de var olanla yer değiştirir. Okay. Insert'ı kullanacağım. Benden table entity istiyor. Benim elimdeki card item nesnesi table entity tipinde. Bunun da başına bir evet deyip bu kaydın bir NoSQL çözümü olan table storage içerisinde saklanabilmesini sağlamış oldum. Peki sonra o kaydı nasıl okuyacağım? Şöyle okuyacağım. Gene table diyorum. Nokta execute async diyorum. Yukarıda yaptığım gibi. Fakat bu sefer table operation'larından retrieve diyorum. Retrieve eğer generic halde kullanacak olursam bana istediğim tipte kaydı getirir. Benim burada ihtiyacım olan by product task item tipinde. Parantezde ben de partition ve row key istiyor. Ben de ikisine daha önce kaydettiğim kaydın partition ve row key'lerini veriyorum. Ve bu bana bir result döndürüyor. Tabii başta evet diyeceğim. Sonra diyorum ki eğer result gelsin. HTTP status kodu 200 ise, yani ben bu kayda ulaşabildiysem diyorum ki item in cart eşittir result nokta result as by product task item. Böylece şeyden table storage'dan bir kaydı da okuyabilmiş oldum. Okay. Ve bakalım. Evet, bitirdik. Süper. Gayet hızlı, aralıksız bir etkinlik oldu. Şöyle bir bakayım hızlıca. Var mı sorularınız diye. Ne yaptık böylece? Bir Universal Windows Platform uygulaması yazdık. Bu uygulama Data Binding'i kullanarak işte bir text box ve bir butonu code behind'daki bir property ve bir metoda işte şey yapıyor. Bind ediyor. Ve property'nin değerini butona basıldığında çalışan metodun içerisinde gidip roaming setting'e kaydediyorum. Sonradan da okuyabiliyorum. Eğer setting'e kaydedemeyeceğim büyüklükte bir bilgiyi tutmam gerekiyorsa o zaman da roaming folder'ı kullanıyorum. İçerisinde file'lar oluşturuyorum. Bunlar da gene cihazlarda senkronize olur. Bu arada eğer roaming storage'a kaydettiğim data toplamda 100 kilobaydı geçerse roaming'in senkronizasyonu durur. 100 kilobayda inene kadar. 100 kilobayta indiğiniz anda senkronizasyon tekrardan çalışmaya başlar. Yani herhangi bir cihazda gidip roaming storage'a 100 kilobaytın üzerinde bir data, yani toplamda 100 kilobayta geçecek şekilde bir data yazacak olursanız, yani 90 kilobayt tutuyorsundur, sen gidip 15 kilobaytlık bir şey yazacak olursan 100 kilobaytı geçmiş olursun. İşte senkronizasyon yapılmaz. Sen o andan itibaren hangi cihazda, hangi settingde, hangi folder'da neler yaparsan yap, bunlar senkronize edilmez. Ne zaman ki 100 kilobayt limitlerine geri inersin, o zaman senkronizasyon tekrardan yapılır. Okay. Password Vault kullandık. Password Vault'la uygulamanın kendisinin bilmemesi gereken kritiklikteki dataları Microsoft aracılığıyla, Microsoft'un Password Credential ve Password Vault aracılığıyla gene cloud'da bir yerlerde tutmuş olduk. Storage hesabı oluşturduk Azure üzerinde. İçerisinden Q Storage'ı ve Table Storage'ı kullandık. Sonra Deniz diyor ki Table Storage tam olarak NoSQL çözümü. Microsoft'un tam olarak NoSQL çözümü dokümantik olarak biliyorum da. Süper. Şimdi NoSQL dediğimiz şey aslında çok büyük bir şemsiye. Tamam. Biz bir sürü şeye genel olarak NoSQL diyoruz. Mesela Key Value Store'la veya Object Store'la veya Document Store'la veya Cache Store'la veya vesaire vesaire store'lar. Bunların hepsi aslında not only SQL. Yani sadece birer SQL değiller. Okay. Biz bu store'ların toplamına NoSQL diyoruz. Şimdi MongoDB bir NoSQL çözümü ama Redis Cache de bir NoSQL çözümü. Fakat farklı tiplerde NoSQL çözümleriyle. Microsoft'un Document Store tipindeki NoSQL çözümü DocumentDB. Orası doğru. Fakat Key Value Store tipinde de bir NoSQL çözümü var. O da Table Storage. Microsoft'un Cache Store olarak da bir NoSQL çözümü var. İşte eskiden AppFabric diyorduk. Şimdi daha fazla Redis kullanılıyor ama hani Azure'da farklı tiplerde NoSQL çözümleri yer alıyor. Table Storage'da Key Value Store tipindeki bir NoSQL çözümüdür. Alternatif olarak işte Document Store tipinde DocumentDB'si var. Object Store'lar var. Cache Store'lar var vesaire vesaire. Yani NoSQL daha büyük bir şey. O yüzden Table Storage bir NoSQL çözümüdür. Hani ama tek NoSQL çözümü değildi. Hangisi daha hızlı olur peki? Soru şu. Hangisi daha hızlı olur bu NoSQL çözümlerinden? Şimdi NoSQL'i kullanıyorsanız bir kullanma amacınız vardı. Ya yazmanın daha fazla olduğu ya okumanın daha fazla olduğu bir iş yapıyorsunuzdu. Ve bunun için de SQL Server kullanmak yerine SQL Server daha pahalı, daha fazla kaynak isteyen bir üründü. Onun yerine daha az kaynaklarla çalışabilen, daha ucuz NoSQL çözümlerine yönelirsiniz. Burada işte tutacağım data eğer sadece belirli bir zaman aralığında yaşayacaksa Cache Store kullanırsın. En hızlısı, en optimum odur. Eğer daha uzun süre persist etmen gerekiyorsa o zaman ya Key Value Store kullanırsın ya Document Store kullanırsın. İşte Document Store başka bir yapı ile verileri tutabilir. Key Value Store'la başka yapı ile tutabilir. Şöyle onu da hemen hızlıca anlatayım. Key Value Store'ların içerisinde aslında bizim bir anahtarımız ve ona o anahtara denk gelen bir datamız vardı. Mesela Table Storage'ın işte partition ve row key'leri benim anahtarımdı. O class'ın kalan property'leri de value'umdu. Ben bir şeyin içerisinde Table Storage'ın düzeltiyorum. Table Storage'ın evet doğru. Table Storage'ın içerisindeki bir satırda sadece bir class tutabilirim. Halbuki Document Store'larda benim bir kaydım bir dokümandır. Ve o dokümanın içerisinde bir sürü parçalar olabilir. Ve o parçalardan bazıları işte basitçe bu işte özelliğin değeri budur olabildiği gibi bu özelliğin değeri bir listedir ve listenin de elemanları bunlardır da olabilir. Yani bunu şey gibi düşünün. Ben Document DB'nin içerisindeki veya MongoDB'nin içerisindeki bir kaydı mesela Facebook'un bir postu gibi düşünün. Facebook'taki postu atan kişi var. Postun içeriği var. Posta yazılan yorumlar var. Postun like'larının listesi var. Postun paylaşımlarının listesi var. Bunların hepsini sen postun ID'si ile bir doküman olarak tutarsan o postu görmek için tıkladığında gelen sayfada sana sadece o doküman gelir. Doküman içerisinde zaten bütün bu bilgiler var. Okay. Ama Table Storage böyle değil. Table Storage'da kayıt dataları tutuyorsunuz. Ve işte bu kayıtların bir key'i var. Yani o kayda tekil olarak ulaşabilmeni sağlayan bir anahtar var. Bir de onun value'su var. Okay. Yani birbirinden farklı tipte çözümler bunlar. Hani hangisi daha uzun olduğu derken de işte bunun cevabını aslında o ihtiyaca göre belirleyebilirsin gibi böyle yuvarlak bir cümle kurmuş olayım. Sonuçta her zaman için en hızlı data RAM'den ulaşılır. RAM'i de kullandığın en hani bilinen servis cache store'la yani Redis, AppFabric, Memcache gibi. Bunlar tabii hani performans olarak yani bir saniyede cevaplayabildiğin işte data miktarı olarak bakacak olsan en hızlısı budur diyebilirim. Sonuçta DocumentDB'de hala sen dosya sistemi üzerinden o dokümana ulaşman lazım. Table Storage'da o table içerisinden o işte kayda ulaşman lazım vesaire. Sonuçta Redis'te veya işte AppFabric'te veya Memcache'te bunlar RAM'den erişiliyor. Hani o yüzden hız görecelidir. İşte senin ihtiyacına göre bunlar farklılık gösterir. Ama saniyede cevaplanabilen request sayısına bakacak olursan hani Redis veya Memcache veya işte AppFabric bunlardan bir adım öne geçer diyebiliriz. Azure'un Search'ü de aslında bir çeşit NoSQL çözümü hani baktığında Elasticsearch gibi veya Elasticsearch de hani bir çeşit NoSQL çözümü. Yani NoSQL çok daha geniş bir kavram. Okey. Peki var mı başka soru? Hemen 5 saniye içerisinde varsa soru cevaplayacağım. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Süper. O zaman bakayım İzmir'deki bu sıcak Perşembe akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum.